Ayrım 15. Türkiye şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 214. İttihat ve Terakki ütopyası, Birinci Dünya Harbi'ni kazanacağımız vehmine tam bir gerçeklik duygusuyla bağlanmış ve Fransız donanmasının bize teslim edileceği emniyetine yapışmış bulunuyor. Bizi prenseslerin ellerini öpmeye namzet, Bahriye zabitleri sıfatıyla yetiştirmeye bakıyor. Dans ve muaşeret edebi, birinci sınıf dersler çapında mühim ve bunlarda kabiliyet gösteremeyenler en fena tezkiyeyi almaya mahkum ve belki de alaya çıkma tehlikesine maruz. Necip Fazıl'ın çocukluk anılarını bu bölümünden Nazım Hikmet'in 14-17 yaş arası yıllarının nasıl koşullarda geçmiş olduğunu, okulda nasıl yetiştirildiğini öğreniyoruz. Necip Fazıl'ın yazısını okuyalım. İşte bu hava içinde ve Alman idaresinde müthiş bir disiplin. Hiçbir sınıf öbürüyle temas edemiyor ve birbirini ancak divan taburları sırasında, yemekhanede ve törenler esnasında uzaktan görüyor. Her birinin teneffüshanesi, gezinti sahaları ayrı. Edebiyat-ı cedide tarzında şiirler yazıyor ve o devrin hece bezniyle kekeleyen şairlerinin başta fena halde kızıyordum. Bir de Nihal adlı el yazısı tek nüshalık bir mecmuam vardı. İşte Nazım Hikmet, benden birkaç sınıf ileride ve aramızda hiçbir temas olmamasına rağmen, edebiyat yönünden bir bildiğim, hatta Bahriye Mektebi sıralarından başlayarak rakibimdi. Onun da lakabı Sarı Oğlan ve sıfatı şairdi. Şiirleri de makinenin dilleri, pamuk gibi elleri tarzında çocuk oyuncaklarından ibaretti. Hafif çarpık bacaklar üstüne, uzunca bir boy, daracık omuzlar, masmavi gözler, hafif çilli bir yüz ve mısır püskülü renginde kıvırcık saçlar. Belki güzel bir çehre, fakat asla Türk değil. Zaten Nazım'ın Polonya kırması olduğunu bilenler, fiziğinde de bu hususiliğin senedini bulmuş olanlardır. Nazım'la Bahriye Mektebi'nde temasımız, bir iki şiir tartışmasından ileriye geçmedi. Bu şiir heveskârı çocukta mizaç ve eda halinde, her şeyi sığlığına alan, son derece yavan, fakat dış ölçüler bakımından becerikli bir hal vardı. İçinde yaşadığı dünyaya güveni olmadığı ve bir başka alem hasretini çektiği, mücerret fikir nasibine son derece uzak olmasına rağmen her halinden belliydi. Bahriye Mektebi'nde ona dair bir dedikodu dolaşıyordu. Annesiyle Yahya Kemal arasında bir aşk münasebeti varmış. Yahya Kemal, benim sınıfımın tarih hocasıydı ve bütün şöhretleri mektebimizin öğretmenler kadrosunda toplayan Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın koruduklarındandı. Üstad bir yıl içinde Lösit destanından başka bir şey anlatamamış, hatta onu bile nihayetlendirememişti. Ağzı köpürerek büyük bir vecde anlattığı bu destanda, Lösit tam ayağını özengiye atıp eğere sıçramak üzereyken boru çalar, Yahya Kemal, askerce olmasına çalıştığı bir temennah çakarak sınıftan kaçarcasına çıkar ve öbür derste nerede kaldık diye sorup, Lösit ayağını özengiye atıyordu cevabını alınca, hikayesine yine öncesinden başlar ve hep aynı noktada Lösit ayağını özengiye atarken fırlayıp giderdi. İstikameti de Büyükada. Mektebin kayıkhanesinden denize nefis bir futa indirilir, Yahya Kemal onun arkasına kurulur, daha arkadaki çavuşun al beraber kürek kumandasıyla Büyükada'ya doğru süzülürdü. Büyükada'da oturan Nazım Hikmet'in annesine doğru. Her zamanki övüngenliği ve böbürlenmeleriyle yazdığı bu çocukluk anılarında Necip Fazıl'ın Nazım'a nasıl derin bir kıskançlık duyduğu bellidir. Ama yine de bu yazılardaki gerçekleri seçebiliyoruz. Nazım Hikmet'in annesinin Büyükada'da oturduğu ise bize kuşkulu gelmektedir. Yahya Kemal'in Celili Hanım'la arkadaşlığı olayıyla Yahya Kemal'in her akşam deniz okulundan kayıkla Büyükada'ya gidişi olayı birleştirilerek Celili Hanım'ın Büyükada'da oturduğu yanılgısına düşürmüştür sanıyorum. Çünkü Yakup Kadri'nin anılarında Yahya Kemal'in o sıralardaki Büyükada yaşayışında Celili Hanım da bulunsaydı Yakup Kadri elbet bundan da söz edecekti. Yakup Kadri o günleri şöyle anlatıyor. O zamanların en güzelini, en şevklisini, en şehtaritlisini dostlarımız Tahsin Naik ile eşinin konukseverliği sayesinde bize Büyükada'da yaşamak nasip olmuştur. Tahsin Naik ile eşinin konukseverliği dedim. Çünkü onların madendeki evi hepimizin toplantı yeri ve cazibe merkeziydi. Tahsin Naik her şeyden önce adalar, ada çamlıkları, ada mehtapları şairi olarak tanınmış, hanımı ise Büyükada'da doğup yetişmişti ve diyebilirim ki bize adanın güzelliklerini öğreten, adayı sevdiren de onlar olmuştu. Yakup Kadri daha sonra Büyükada yaşayışlarındaki kişileri de saymakta. Celili Hanım'dan bu arada söz etmemektedir. Necip Fazıl'ın anılarını okumamızı sürdürelim. Bu bakımdan Nazım Hikmet'i himaye ettiği ve şairliğini desteklediği söylenirdi. Yani Nazım'ın ilk şairliği meşhur bir şairin dürtüklemesi ve belletmesi yolundan başlıyordu. Bizimse şairliğimiz hamdolsun böyle bir desteklemeden uzaktı ve zaten ne onunki ne de benimki henüz yerine oturabilmişti. Seneler sonra yakın temasım olan Yahya Kemal ile Bahriye Mektebi'nde benim sanat bakımından herhangi bir temasım olmak şöyle dursun, hatta bütün bu dedikodulara karışık, garip tipi, dalgın hali ve kayıtsız edası yüzünden kendisine zıt tavırlarım olmuştur. Eyüp oyuncağı sarışın bebek suratlı Nazım Hikmet'i de çocukluğunun ilk şiir himayesini anne hatırı yüzünden sağladığı fikriyle küçümser olmuştum. Yahya Kemal intihara kalkmış. Nazım Hikmet'in annesi yüzünden. Zehir içmiş, tedavideymiş. Nihayet Yahya Kemal çıka geldi. Sınıfça kendisine bir muziplik yapmak için tertibat almıştık. O sınıfa girince müthiş bir bak kumandasıyla ayağa kalktık. Yahya Kemal şaşkın ve perişan, cali bir heybetle oturunuz emrini verdi. Herkes oturdu, ben ayakta kaldım. Ne istiyorsunuz, niçin oturmuyorsunuz? Sınıf namına maruzatım var. Buyurunuz. Kibrit suyu içerek intihara kalktığınızı duyduk. Sınıfın teessürlerini bildiririm. Yahya Kemal öfkeyle yerinden fırladı, karnesini çıkardı ve Ç'leri J diye telaffuz ederek sordu. Numeronuz kaç? 1054. Bin kaç? 54 efendim. Ve hakkımda silki, celili, askeriye zıt edep ve terbiye suçundan müthiş bir rapor yazıp kumandanlığa verdi. Bahriye Mektebi'nin saatle girilen Kodes isimli tahta dolabında galiba birkaç saat kaldım. Mütarekeye bir yıl kala komünizm ihtilali patlak vermiş, mütareke olmuş. Bahriye Mektebi'nin Haşmet devresi kapanmış, Nazım Hikmet mezun olmuş ve biz harp sınıflarına geçmiştik. Edebiyat aleminde hececiler türemeye başlamış ve Nazım'ın şiirleri mecmualarında Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Orhan Seyfi, Halit Fahri, Vala Nurettin imzaları arasında yer almış bulunuyordu. Asıl Nazım, onun Rusya'dan döndüğü ve Bağbali'ye baskın verdiği 1928 sularında başlar. Necip Fazıl'ın bu anılarında, Nazım için daha başka yazdıkları kıskançlık etkisiyle küçümseme ve aşağılamalarla doludur. Nazım'ın biyografisine yararlı küçük bir yanı bile bulunsaydı, bu küçümseme ve aşağılamaları bile buraya aktarırdık. Ama yaşam öykümüz yönünden işimize yarar şeyler değildir. Nazım Hikmet'in yaşam öyküsü yazılırken, annesi Celili Hanım'a büyük yer vermek gerekiyor. Çünkü Celili Hanım'ın yaşamından sunduğumuz şu küçük bölümlerle bile, Nazım'ın kişiliğinin oluşmasına büyük etkisi olduğu görülmektedir. Bir erkek çocuk, daha küçük yaşından delikanlının başlangıcına dek çok sevdiği annesinin Cemal Paşa, sonra da Yahya Kemal'e dedikodulara neden olan yakın arkadaşlıklarını duyarsa, görürse, bilirse elbet bunların etkisinde kalacak ve kişiliği bu etkilerle oluşacaktır. Hiç kuşkusuz şu anlatılanlara bakılarak kültürlü, bilgili, söyleşisi tatlı, aydın, İstanbul'un en güzel kadınlarından biri olan ressam Celili Hanım'ın çocuklarına düşkün iyi bir anne olduğu söylenemez. İşte burada Nazım'ın çocukluğu üzerine Vala'nın yazdıklarını bir kez daha anımsamalıyız. Nazım'ın annesi Celili Hanım, artist tabiatlı, bohem yaşayışı seven bir kadındı. Bu yüzden Nazım Hikmet bakımlı ve iyi yetiştirilemedi. Hafızası da zayıftı. Nazım'ın zekası geç gelişmiştir. Çocukluk yaşlarında bir uyur zekası vardı. Nazım 12 yaşından önceki hayatını pek hatırlayamazdı bile. Derslerde ve oyunlarda parlak bir çocuk olmadı, durgundu. Hafızası zayıf olup eski günlerle uğraşmadığı için çocukluk hayatına dair hemen hiç hatırası yoktu. Bir amnezi geçirmiş gibiydi. Belleğin hoşlanmadığı anıları reddedip sildiği, unuttuğu bilinir. Nazım'ın yaşam öyküsü yazılırken çocukluğunu neden anımsayamadığı üzerinde durulmalıdır. Bana kalırsa Nazım, çok mutsuz geçen çocukluğunu elinde bile olmadan silmek, unutmak istiyordu. 14 yaşına dek süren bu acı mutsuzluk, Deniz Harp Okulu'nda yatılı öğrenci olmasıyla bir oranda azalmış olabilir. Çünkü yatılı öğrenciyken evinde çok az bulunuyordu. Nazım Hikmet'in yaşam öyküsünde İkinci ilk kişi olarak Yahya Kemal'in çok önemli yeri olduğundan onun üzerinde de durmak gerekir. Yakup Kadri'ye göre Celile Yahya Kemal aşkı Celile'yi yürekleri acısı perişanlığa, Yahya Kemal'i de kara sevdaya düşürmüştü. Yahya Kemal, Canan dediği Celile Hanım uğruna canına kıymalara bile kalkmış, en güzel aşk şiirlerinde onun için yazmıştı. 1948'den sonra Celile Hanım'da büyük bir analık sevecenliği, analık özverisi görüyoruz. Artık gözleri görmeyen yaşlı bir kadındır. Boynuna oğlunun affı için yazılar bulunan bir büyük levha asmış, Galata Köprüsü'nün Karaköy başında gelip geçenlerden Nazım'ın affı için imza toplamaktadır. Şimdi Halil Vedat Fıratlı'nın bana anlattığını bir kez daha anımsayalım. Ben üniversitenin Türkoloji bölümünde oturuyordum. Yahya Kemal geldi. Dehşete düşmüş bir halde ve iğrendiğini belli ederek şöyle dedi. Canan'ı gördüm. Köprüde boynuna yafta asmış imza topluyordu. Aman yarabbi, hortlak gibi olmuş. Sanki mezardan çıkmış. Hortlak. Hemen kaçtım aradan. İşte Yahya Kemal. Çok şaşılası şeydir. Nasıl Celile Hanım'ın evini, barkını, kocasını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp büyük aşkı Yahya Kemal'le bir yuva kurmak isteyişi, Münevver'in Nazım'la yuva kurmak isteyişine çok benziyorsa, tıpkı bunun gibi Yahya Kemal'in en güzel aşk şiirlerini onun için yazdığı, yaşlanmış Celile Hanım için söyledikleri de Nazım'ın en güzel aşk şiirlerini yazdığı kadınlardan biri için söylediği sözlere benzemektedir. Nazım'ın sözleri Yahya Kemal'inkiler kadar ağır değildi. Çünkü o hanım Celile Hanım kadar yaşlanmamıştı. Nazım Hikmet'in affı için imza toplanırken Yahya Kemal bu imzayı da vermemiştir. Vala Nurettin Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı yapıtında Yahya Kemal'le olan çok sıkı dostluk ilişkilerini anlattıktan sonra şöyle yazmıştır. Yahya Kemal'le bütün iyi ilişkilerimize rağmen darıldık. Çünkü Nazım'ın affı için dolaştırılan ve üniversitemizde olsun, Bağbali'de olsun pek çok aydınların imzaladıkları dilekçe imzasını koymadı. Hayrettir, faşizmin bulutu onun da yüreğini çökmüştü. Nazım'ın affolmasını istemediği için değil, faşist havaya uyduğu için imzasını esirgedi. Oysa o günlerde Yahya Kemal'in imzasının çok önemi vardı. Kendisine haber gönderdim. Ne o benim cenazeme gelsin, ne ben onunkine giderim, dedim. Madrid'deki ilişkilerimiz ve daha önce, daha sonra uzun yıllar devam eden dostluğumuz bana bu hakkı vermişti. Nitekim gitmedim cenazesine. Nazım'ın yaşam öyküsü yazılırken, üstünde en çok durulması, yaşamının incelenmesi gereken kişi, Nazım'ın kişiliğinin biçimlenmesindeki etkisi bakımından annesi Celile Hanım'dır. Celile Hanım için en ayrıntılı bilgileri toplamamız gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, Nazım'a değgin her belgeyi nasıl topluyorsam, ona değgin anlatılan, duyduğum anıları da hemen yazıp Nazım Hikmet dosyasına koyuyorum. Şimdi bu dosyalardan birindeki notu olduğu gibi aktarıyorum. Melih Cevdet Anday şöyle anlattı. Denizaltıda ölen denizci ağabeyimle bir gün Kadıköy içerisine giderken Celile Hanım'la karşılaştık. Kardeşimi Nazım Hikmet'in annesi diye tanıttım. Bunun üzerine Celile Hanım öyle bir kızdı ki ne münasebet diye bağırdı. Beni tanıtmak için Nazım Hikmet'in annesi olduğumu söylemek mi gerekli? Ben ressam Celile'yim. Şimdi yine dosyamdaki notumu okumayı sürdürüyorum. Dostlarımız bizdeydi. Evimizde Türkan ve Sadi Gençerler, dostum Emin Eliçin'le eşi Asiye vardı. Nazım üstüne konuşuyorduk. Melih'in bana anlattığı olayı onlara aktararak buna pek şaştığımı söyledim. O zaman Emin Eliçin de şunu anlattı. Galiba 1940 yılındaydı. Ankara'da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne gitmiştim. Genel müdürün yanında Celile Hanım'ı gördüm. El sıkışıp hal hatır sorduk. Biraz oturup genel müdürle konuştuktan sonra ayrıldım oradan. Celile Hanım da benimle birlikte çıktı. Yolda bana, aman Emin Bey, genel müdürün yanında Nazım Hikmet'in annesi olduğumu söyleyeceksiniz diye o kadar korktum ki. İyi ki bundan bahsetmediniz dedi. Ben pek şaştığım için, neden diye sordum. Avrupa'ya resim tahsiline gönderecekler. Ben de bunun için başvurdum. Nazım Hikmet'in annesi olduğumu öğrenirlerse göndermezler de, dedi. O zaman Celile Hanım herhalde 60 yaşının üstündeydi. Celile Hanım'ın 1947 ve özellikle 1948'lerden sonra Nazım'a aşırı düşkünlük gösterdiğini görüyoruz. Olaylara bakarsak Celile Hanım Nazım'a karşı o eski ilgisiz kadın değil, çok sevecen, çok özverili bir annedir. Oğlu için katlanmadığı eziyet, yapmadığı özveri kalmaz. Oğlu için içi yanmaktadır. Nazım'ın affı için çırpınır durur. Avukattan avukata koşar, gözleri de görmemeye başlamıştır, körleşmektedir. Nazım yalnız kalmasın, ona yakın olsun diye Bursa'ya yerleşir. Oysa o yıllarda eşi Piraye, Nazım'ın bütün yalvarmalarına, yakarmalarına, üstelemelerine, aracılar yoluyla ricalarına karşın İstanbul'dan Bursa'ya Nazım'ı ziyarete gelememektedir. Anne Celili Hanım, oğlunu mutlu edeceği düşüncesiyle Münevver'in Nazım'ı ziyaret etmesi için çabalar göstermektedir. Zaten gelini Piraye'yi de sevmiyordur. Daha önceleri Nazım'a birçok kez Piraye ile nasıl evlendiğine şaştığını söylemiştir. Nazım annesinin bu sözlerini Moskova'da iki kişiye söylemiştir. En sonunda gözleri iyice görmez olunca, çok yaşlılığında boynuna oğlu için af bildirisi yazılı levha asıp, Galata Köprüsü'nün Karaköy başında günler boyu dikilip, oradan geçenlerden Nazım'ın affı için imza toplamaya çalışmıştır. Oğluna olan davranışları bakımından Celili Hanım'ın gençliği, orta yaşlılığı ile yaşlılığı arasında büyük ayrım görülmektedir. Burada romanın yorumlarına gereksiniyoruz bunu anlamak için. Bir romanın getirdiği yorum ister istemez yazarının öznerliğini taşır ve bu yüzden tartışılabilir. Bu nedenle hiçbir yorum kesin bir yargı değildir. Benim yorumuma göre oğluna o ilgisiz annenin, hatta oğlunun geri toplumca beğenilmeyen büyük ününün altında ezildiği belli olan annenin, sonradan oğluna bu aşırı düşkünlüğü, oğlu için giriştiği yürekler acısı özveriler, çabalar, artık oğlu Nazım'dan başka dayanağı kalmayışındandır. Artık ne kocası Hikmet Bey vardır, ne uğruna canına kıymaya kalkan Türkiye'nin en ünlü şairi Yahya Kemal vardır, ne ortalarda hayranları vardır, ne gençliği, ne güzelliği kalmıştır, ne de dünyaya ününü duyuracak bir ressam olma umudu. Ortalama, sıradan bir ressam olarak kalmıştır. Onun ancak bir tek dayanağı vardır bu yeryüzünde, çocukları. İşte böylece çok yaşlılığında Nazım'a ilgisi artmış, oğlu için aşırı özverilerde bulunmuştur. 15. ayrımın sonu, sayfa 224.